Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aydoğan, ben Sedat Ağaoğlu. Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba Sedat Bey, hoş bulduk.
Hocam Büyük Selçuklu Devleti'ne, devletin kuruluşunu konuşmaya bir adım atmıştık, başlamıştık. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz ama öncesinde hep yaptığımız gibi kitap armağanlarımız devam ediyor Türk Tarih Kurumu'nun katkılarıyla. Onun için hocam telefon numaralarımızı, soruları ve yorumları için de aynı zamanda ben dinleyicilerimize anımsatayım. Ardından sohbetimize başlayalım. Sevgili dinleyicilerimiz, biliyorsunuz bizi ilk arayan dinleyicimize kitabımızı armağan ediyoruz. Bunun için telefon numaralarımız 463 34 19, 463 34 21. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Kitap armağanımız için telefon numaralarımız 463 34 19 ve 463 34 21. Hocam bu haftaki armağan kitabımız hangisi?
Türk Tarih Kurumu yayınlarından Türkiye Selçuklularında Ordu, yani Anadolu Selçukluları diğer ismiyle Ordu Teşkilatı'nı anlatan bir kitabımız var elimizde. Kitap değerli akademisyen arkadaşımız Ege Üniversitesi, affedersiniz, 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Erkan Göksu tarafından hazırlanmıştır. Aynı zamanda Türkiye'de Ordu Teşkilatı üzerine hazırlanan son zamanlardaki önemli akademik çalışmalardan birisidir. Bildiğimiz gibi Türkiye Selçuklu Devleti Teşkilatı içerisinde Ordu Teşkilatı çok önemli başarılara imza atmış bir kurumsal yapıdır. Mesela Malazgirt'le başlayan, Mirya Kefalon'la taşlanan, daha sonra devam eden Osmanlı Devleti'nin çekirdeğini oluşturan Ordu Teşkilatı'nın yapısını da buradaki izlerle, buradaki anlatımlarla anlayabiliyoruz, tanımlayabiliyoruz. Gerçekten de kadınıyla erkeğiyle milletçe orta çağın şartlarında bozkırdan çıkmış göçebe bir toplumun bütün fertlerinin kendi hayatını sürdürebilme, savunma mekanizmasını sistemli şekilde kurma anlamında ortaya çıkardığı kuruma biz ordu diyoruz. Ordu kelimesi Türkçe bir kelime. Hatta bugün Urduca diye bir dil var bildiğiniz gibi. Gaznelilerin zamanından bu yana ortaya çıkmış ordu dilidir Urduca. Urdu kelimesiyle de eş anlamlı, aynı şekilde bir ses değişimi var sadece.
Evet hocam.
Dolayısıyla Türkiye Selçuklu ordusu da Büyük Selçuklu ordusunun bir devamı olarak kabul edilecek olursa, Türk tarihinde devlet geleneği içerisinde önemli bir kurumumuzun, askeri teşkilatın yapısını anlama açısından da önemli bir eser.
Ki hocam,
tarihli dinleyicimize hayırlı olsun.
Hayırlı olsun. Nice kahramanlar, komutanlar, yiğitler yetiştirmiş bir ordu hocam. Hala da aynı şekilde devam ediyor. Çok hacimli bir kitap değerli dinleyicilerimiz. Ben yine söyleyeceğim, cilt kapak çok güzel bir baskı. Türk Tarih Kurumu yayınları zaten çok kaliteli, öyle devam ediyor. İlk arayan dinleyicimize bu değerli çalışma, son dönem çalışmalardan galiba değil mi hocam?
Evet, kitabımızın yıl olarak çok yakın dönem baskısı olduğunu söyleyebiliriz. 2010 yılında baskısı yapılmış ve günümüzde de şu anda da elimizde bulunuyor. Dinleyicilerimize hediye ediyoruz.
Telefon numaralarımız 463-3419 ve 463-3421. Ve değerli dinleyicilerimiz, başlıyoruz sohbetimize. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla. Hocam Selçuklu Devleti'ne, Büyük Selçuklu Devleti'ne bir giriş yaptık ama onun öncesinde Oğuzları, Oğuz Yabgu Devleti'ne. Oğuz Yabgu Devleti'nde Selçuk Bey'in babası Dukak ve Oğuz Yabgusu arasındaki çekişmeleri, çatışmaları. Hatta ilginç bir hikaye de anlattınız bize hocam. Bir anlaşmazlık yüzünden, bir sefer nedeniyle çıkan anlaşmazlık yüzünden Oğuz Yabgusu'yla Dukak Bey, yani Genelkurmay Başkanı, Subaşı birbirleriyle savaşıyorlar, birbirlerini yaralıyorlar. Ondan sonra Aksakallılar, Karasakallılar devreye giriyor ve Dukak Bey'i haklı buluyorlar. Buradan da önemli çıkarsamalar yaptık. Tarih zaten bugüne ışık tutmazsa galiba Güray Hocam. Niye öğrenelim, niye bilelim? Demokrasinin gelişiminde Türklerin ta binlerce yıl öncesinden ne tür bir geleneğe sahip olduğu sonucuna da belki varabiliyorduk buradan. Kaldığımız yerden devam edelim hocam.
Evet, ordu kelimesinden başladık. Tabii Dukak Bey bir subaşı. Oğuz Yabgu Devleti'nin subaşısı demek şu demektir. Bizde bir atasözü var geçmişten gelen sözlerden. Su uyur, düşman uyumaz deriz. Su uyur, düşman uyumaz. Oradaki sü düşman değil, ordu demektir. Yani ordu uyur, düşman uyumaz. Bu ne demektir? Ordunun tembel olmaması, uyanık olması, sürekli olarak nöbetçiler bırakması ve kendi çağının en gelişmiş silahlarıyla donanmış olması anlamına gelir. Savunma ne kadar önemlidir? Onu dile getiriyor bu söz aslında. Subaşı da ordu komutanı, ordunun genel komutanı demektir. Onun emrinde buyruklar vardır, emirler vardır. Tarhan ve Yınal ismiyle anılan alt komutanlar vardır. İşte Dukak Bey, Oğuz Yabgusu'nun bu kadar önemli, kilit bir adamıydı. Nasıl oldu da onunla tartıştı ve Selçuklu kınık boyu Oğuzları Oğuz Yabguluğundan ayrıldılar. Oğuz Yabguları kimlerden oluşuyorlardı? Türk boylarından oluşuyorlardı. Yani Oğuzlar dediğimiz o 24 Oğuz boyunun batı kolu Oğuz Yabgu Devleti'ni oluşturuyor. Ve bunların içerisinde 9 büyük Oğuz boyu var. Bunlardan birisi Kınık boyudur. İşte Kınık boyunun burada Oğuz Yabgu Devleti içerisinde ne kadar önemli bir rol aldığını da anlıyoruz. Kınık boyu Selçuklu Devleti'ni ortaya çıkaran büyük bir kalabalık Oğuz boyuydu. İşte bu topluluk içerisinde Dukak Bey'in tartışmaları, daha sonrasında haklı çıkması, kurultayda yargılandıktan sonra haklı çıkmış olması, tabi törü geleneği, törü hukuku dediğimiz bir hukuk var. Bu divanda yargılanmayı öngörüyordu. Dukak'la Oğuz Yabgusu'nun yargılanma sonucunda Dukak Bey'in haklı çıkmış olması, ayrıca Türklerin Türklere karşı bir saldırısını, Türk'ün Türk'le savaşmasını önleyen bir tavır takınması, barışçı bir politika izlediğini gösteriyor Dukak Bey'in de. Selçuk Bey işte onun yerine geçen ve Müslüman olduğu kesin olarak bildiğimiz, Müslüman olduğu aşikar olan bir kişi. Muhtemelen Dukak Bey de, birçok tarihçi de bu kanaatte, İslamiyet'e yeni girmiş Oğuz topluluklarından birisinin başında bulunuyordu.
Hocam, Dukak Bey'in kendisi
de yani Müslüman olmuş olabilir. Belki bu konuda da tartışma bunlarla da irtibatlı bir şekilde çıkmış olabilir mi?
Hocam,
bir ihtimal yani, çok kesin bir bilgi yok bu konuda.
Ben sizin fikrinizi merak ediyorum Güray Hocam. Oğullarının adlarından, Selçuk Bey'in oğullarının adlarından hareketle Musevi dininden olabilecekleri yönünde varsayımlar var. Bu görüşünüz ne hocam bu konuda?
Bu kesinlikle doğru bir şey değil. Herhangi bir kaynağı, dayanağı, belgesi yoktur. Bu sadece bir yorumsa, ancak belki bir yorum olarak değerlendirilirse bir anlamı vardır. Yoksa yorum olarak baktığımız zaman da belgesiz bir yorum tarih literatüründe pek kabul görmez. Mesela diller arasında geçişkenlikler vardır bildiğiniz gibi. Aynı isimde İbrahim kelimesini de görürüz. Mesela İbrahim kelimesi bütün kültürlerde olan bir şey neredeyse. Doğu ve Batı kültürlerinde Abraham, İbrahim bayram şekline bile dönüşmüştür. Bayram kelimesi de birçok dilde var. Dolayısıyla burada bir isimden hareketle din veya kültür tanımlaması yapmak başlı başına bir kaynak sayılmaz, bir delil sayılmaz. Selçuk Bey'in oğullarına baktığımız zaman hepsi Müslüman ismidir. Yani İslam isimlerine de uymaktadır. Buradan hareketle onun işte oğlunun birinin isminin Arslan olması, birinin Yusuf, birinin Musa, diğerinin ise işte Mikail olması, bunların yani Oğuz boylarının hepsinde görülebilecek başka başka isimlerden de hareketle değerlendirecek olursak, onların çocuklarının isimlerine baktığımız zaman durum farklı. Tuğrul ve Çağrı Beyler var mesela. Satuk Buğrahan var. Öncesinde ve sonrasındaki olaylara bakacak olursak, Satuk Buğrahan'ın yaşadığı çağda Selçuk Bey var. Selçukluların başında. Satuk Buğrahan doğuda, Mavera-ün-Nehir'in doğusunda yaşıyor. Selçuk Bey ise Hazar Denizi'nin hemen doğu kenarında, Yenikent civarında yerleşmiş bulunuyor. Oğuz Yabgu Devleti'nin güney kolunu oluşturuyor kınık boyu. Ve Selçuk Bey'in Oğuz Yabguluğundan ayrılarak Cent şehrine yerleşmiş olması da aslında bölgedeki yapıyı sarsacak, değiştirecek bir güç oluşturuyor. Güç dengesi açısından da Mavera-ün-Nehir bölgesinin henüz yeni Müslümanlaşmış Türklerden oluştuğunu görüyoruz. Selçuk Bey'in bu bölgeyi tercih etmesinde çok uyumlu bir coğrafya olmasının yanı sıra burada kendisiyle barışık halde yaşayan başka Türk toplulukları da var. Bunlarla iyi geçinebileceğini düşünüyor. Bir diğer taraftan da otlak ihtiyacı bakımından yaylak kışlak hayatına çok uygun bir coğrafya Cent Bozkırları. Kış aylarında Hazar Denizi'nin kıyısına iniyorlar kınık boyu Oğuzları. Yaz aylarında ise başkentin de bulunduğu Cent şehrine çıkıyorlar. Bazen kışlak olarak da kullanmışlar Cent şehrini. Ancak Cent yüksek bir plato ovası, yayla ovası yani. Bundan dolayı da Selçuk Oğuzlarının göçebe hayatı içerisinde yaylak kışlak olarak kullandıkları coğrafya Mavera-ün-Nehir ikliminde belli bölgelerde var. Bunları Cent Bozkırları diye tanımlıyoruz. Merv bir ara kullanılmaya başlanmıştır. Ardından genişleyerek devam ediyor. Selçuk Bey'in vefatına kadar da Horasan Bozkırları'nda Selçuk boyunun göçebe bir hayat yaşamaya devam ettiğini görüyoruz.
Hocam, bu esnada Selçuk Bey'in artık Oğuz Yabgu Devleti'nden koptuğunu, ayrıldığını, bir devlet olmasa da kendi başına davrandığını söyleyebiliriz galiba, değil mi? Yoksa evet, yani şeyde bir sıkıntısı var. Oğuz Yabgu'suyla ayrıldık, babası Dukak Bey'in olduğu gibi.
Evet.
Hatun'la da bir sıkıntı yaşıyor. Ondan sonra bir bu ne tür bir göç diyebiliriz? Bunu nasıl tanımlayalım Güray Hocam?
Bu beylik dönemi diyebiliriz Selçuklular açısından.
Evet hocam.
Bir başkent var, bir bağımlılık var ama Oğuz Yabgu Devleti'ne çok sıkı bir bağlılık değil bu. Yer yer bağımsız hareket kabiliyetini gösterebilecek nitelikte olduğunu anlıyoruz. Vergi vermekten uzak bir coğrafyaya sığınması, ayrıca Oğuz Yabguluğu'nun parçalı bir hayata bu dönemde sahip olduğunu da anlıyoruz. Hazar hükümdarına vergi vermeye devam ediyor Oğuz Yabgusu ve Selçuk Bey bu durumu fırsat bilmiş. Oğuz Yabgusu'nun da kendisinin bağımsızlığını kaybettiği bir dönem aslında. Hazar Devleti'nin güçlendiği 9. yüzyılın ilk yarısı Selçuk Bey açısından da bir göç fırsatı sağlıyor. 9. yüzyılın ikinci yarısında Oğuz Yabguluğu daha da zayıflamış. Bir açıdan yerini başka devletlere de bırakmaya hazır vaziyet almıştır.
Hocam, az önce verdiğiniz bilgi çok bilinen ve çok paylaşılan bir bilgi değil. Oğuz Yabgulu Devleti'nin Hazar Kağanlığı'na vergi vermesi konusu.
Evet.
Bunu vurgulamakta yarar var zannediyorum Güray Hocam.
Oğuz Yabgu Devleti'nin burada zayıfladığını da anlıyoruz. Yani Dukak Bey'in tartışması ve diğer olaylar artık Oğuz boylarının aslında Yabgu Devleti'ne çok da itaatkar davranmadıklarıyla ilgili birbiri ardınca işaretlerdir. Kalabalık Oğuz kitlelerinin bulunmuş olması ve Yabguluk dairesindeki coğrafyaya sığmaz durumda olması bir başka sebep. Oğuzların nüfusu çok hızlı artmaktaydı. Dolayısıyla sürekli olarak yeni yerleşim birimlerine yaylak ve kışlak adını verdiğimiz o çağın çok gerekli olan geçim kaynaklarına ihtiyaçları vardı. Bundan dolayı da yeni ülkeler, yurtlar arıyorlardı. Bu çerçevede baktığımız zaman güneydeki Bozkır, Horasan Bozkırları çok müsait görünüyor. Bir defa bu bölgede o zaman için Samanoğulları adını verdiğimiz bir Müslüman devlet yer alıyor. Bu devlet Fars, Türk ve Arap ve hatta başka toplulukların da birlikte yaşadığı bugünkü tabirle kozmopolit, karmaşık yapılı bir kültüre sahip. İdarecileri Müslüman olmakla birlikte halkı içerisinde Oğuz topluluğu da yer alan, ordusu içerisinde Müslüman Türklerin de bulunduğu bir Samanoğulları Devleti'nden bahsediyoruz. İşte bu Samanoğulları Devleti'nin Karahanlılar zamanında, Karahanlıların da İslamiyet'e girişiyle beraber zayıflamaya başladığını, Gazne Devleti'nin de bu bölgede üstlenmek istemesiyle birlikte Samanoğullarının 950'li yıllardan sonra artık zayıflamaya yüz tuttuğunu görüyoruz. 980-990 yılları itibariyle baktığımız zaman Karahanlılar ve Gazneliler bu bölgede bazı yerleri kendi aralarında paylaşmaya başlamışlardır. Ve 1000 yılı itibariyle Samanoğulları diye bir devlet artık bulunmamaktadır. 999 yılında Karahanlılar ve Gazneliler Samanoğullarını kendi aralarında paylaşmışlardır. Evet. İşte bu paylaşmadan en büyük payı alanlar belki de Selçuklu Devleti'nin ortaya çıkışına zemin hazırlayan Kınık Boyu Bey'i Selçuk ve onun oğulları, çocuklarıdır. Oğuz topluluğu içerisinde de yeni göç ederek bölgeye gelen Oğuzları himaye ederek kendilerine katmışlar. Gittikçe de kalabalıklaşan bu Oğuzlar artık bölgede yepyeni bir merkezde, özellikle Cent şehrinde yayılarak kuzeyde Yenikent'e ve güneyde de Merve kadar uzanan Horasan bozkırlarında yaylak kışlak hayatına uygun bir coğrafya burası. Haritayı açıp önümüze koyduğumuz zaman daha da iyi anlarız anlattıklarımı. Bir tarafta Hazar Denizi var. Denizden yaylaya doğru çıktığınızı düşünün. Daha soğuk, daha yüksek ve bozkır yaşamına uygun bir yakın coğrafya bu ikisi de. Göçebe halde yaşayan Oğuzların bu bölgede yaygınlaştıkça batıya doğru da ilerlediğini görüyoruz. Horasan'ın hemen batısında yer alan Merv şehri onlar için yeni bir bozkır imkanı sağlıyordu. Bozkır içerisinde çok verimli ve otlak olarak da kullanabilecekleri arazileri tercih ediyorlar. Bir diğer taraftan da Merv şehrinin özelliği şu: tarihi bir şehir. Merv yeşillik bir alan olmanın yanı sıra, yani ormanlık ve yeşillik alan olmanın yanı sıra tarım açısından da uygun, ziraatin yapıldığı bir saha. Yerleşik bir topluluk da var o bölgede. Yani Horasan'da yerleşik topluluklar da var.
İran'daki araştırmalarınız esnasında bu bölgeleri, bu coğrafyaları bugün itibariyle de görme fırsatı bulabildiniz mi?
Hazar Denizi'nin güneyini gördüm. Bizzat görme fırsatım oldu. Coğrafya olarak bu anlattığımız doku tamamen bugün de bulunmaktadır. Bugün de iklim yapısı bu bölgenin bu şekildedir. Araştırıldığında daha da açık bir şekilde görülecektir. Selçuk Bey'in burada Müslüman olduğunu ve tabii ki gaza yapma faaliyetlerine katıldığını anlıyoruz. Kendisinin haraç vermeyi reddettiği Oğuz Beyleri var. O dönemin devletleri ve güçleri var. Sebebini de kendisinin gayrimüslimlere hiçbir zaman vergi veremeyeceğini belirtiyor. Oğuz yabgusuyla kavga gerekçesinden birisi de budur.
İşte bu da çok önemli bir bilgi hocam. Bunu tekrarlayarak devam edelim ama Neslihan'dan uyarımız geldi. Bir nefeslenelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla Selçuklu'yu konuşmaya, ama hocam Almanya'dan Aydın Küperi bugün bize ulaşan ilk dinleyicimiz. Dolayısıyla kitap armağanımızda kendisine Türkiye Selçuklularında Ordu adlı çok güzel bir çalışma, yakın dönem bir çalışma. Hocamızın da söylediği gibi 9 Eylül Üniversitesi'nden Erkan Göksu'ya ait bir kitap. İyi okumalar diliyoruz Sayın Aydın Küperi'ye hocam. Ve şimdi devam edelim. Coğrafyanın uygunluğunu yazın yaylakta, kışın kışlakta göçebe bir, yarı göçebe bir medeniyet, kültür için uygun olduğunu söylediniz hocam. Siyasi ortamın da Samani Devleti'nin zayıflamasıyla, Yabgu Devleti'nin zayıflamasıyla uygun bir ortam oluşturduğunu söylediniz. Burada Türk Tarih Kurumu Başkanımız Profesör Doktor Refik Turan hocamızın önemli bir bilgisini tekrarlamak istiyorum ben dinleyicilerimizle. Bu devletin kuruluşunun, Selçuklu Devleti'nin kuruluşunun çok çok uzun bir zaman olduğunu ifade etmişti hocam.
Evet, Selçuklu Devleti'nin kuruluş süreci açısından bu doğru bir değerlendirme olur. Dukak Bey'den itibaren başlatacak olursak yaklaşık 150 yıllık bir periyodu kapsamaktadır. Selçuk Bey'in 1000'li yılların başında doğduğunu, affedersiniz vefat ettiğini biliyoruz. 900'lü yıllarda doğmuştur ilk başında. 107 yıl yaşadığı tarihçiler tarafından, bizler onu bu şekilde kaynaklardan tespit edebiliyoruz. 100 yaşının üzerine çıkmış olduğu anlaşılıyor. Uzun bir ömür yaşamıştır Selçuk Bey. Gerçekten de bu onun zamanında kurulması mümkün olan bir ömür yaşadığını gösteriyor. Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda Cent şehri bir ilk başkent olarak değerlendirilebilir. Oğuzlar onun etrafında şehirlerini kurmaya, yerleşimlerini oluşturmaya çalıştılar. Selçuklu Devleti de onun zamanında bir beylik seviyesine yükseldi. Onun oğulları olan Musa Yabgu, Mikail, İsrail veya Arslan Yabgu ve Yusuf Yabgu zamanlarında biz Selçuklu Devleti'nin gerçek kuruluşunu tamamladığını söyleyebiliriz. Yani özellikle de Mikail'in oğulları, Tuğrul ve Çağrı Beylerin bu konuda kalıcı bir devlet oluşturma, devlet haline getirme konusunda görevlerini tamamladığını görmekteyiz. Arslan Yabgu, tabii ki Selçuk Bey'den sonra yönetimi devralmıştır. Ancak kardeşleriyle beraber ülkeyi bir meliklik şeklinde ikili teşkilat ile yönetmekteydi. Yani eski Türk devletlerinde Doğu Batı olmak üzere devlet ikiye ayrılır. Doğudaki Han Büyük Sultan sayılırdı, Büyük Hakan sayılırdı. Herkes ona itaat ederdi. Bu sistem gereğince Arslan Yabgu başkentte kalmış ve devleti buradan yöneterek genişletmeye devam etmiştir. İşte hocam, süreç içerisinde Arslan Yabgu, Yabguluk olarak baktığımızda devletin başında bulunuyor. Selçuk Bey de kendisi Gazi El-Mücahit ve tabii Gazi Melik Selçuk Bey ismini almıştır. El-Melikül Guzat Selçuk Bey ismiyle kaynaklarda görüyoruz. Bu kavram şu demektir: o aynı zamanda hükümdar olarak tanınmış aslında. Melik kelimesi sadece sultan karşılığı kullanılan bir kavramdır. Ama Selçuklularda melik kavramını yer yer biz şehzadelerin sahip olduğu özerk eyaletler içinde görmekteyiz. Melik denilen kişi Selçuklu eyaletinde bir bölgenin yöneticisidir. Alt tabi hükümdardır, yani hükümdardır. Ancak büyük sultana tabi hükümdardır. Hükümdar değil demiyoruz. Büyük bir tanıdığı, tabi olduğu kişi var. Ona büyük sultan diyoruz. Onun tabi olduğu herhangi bir güç yok. Büyük sultanın başka birinin gidip elini öpmesi, vergi vermesi söz konusu değil. Ancak ona tabi olan küçük hükümdarlar var. Dünya sisteminin başında bulunuyor Selçuklu hükümdarı. Diğerlerine yetki veriyor. Sen diyor sultan olabilirsin ancak benim altımda bir sultansın diyor.
Böyle bir hiyerarşi
var. Yani aynı sıfatı kullanmasına müsaade ediyor. Bir şartla: kendisinin yaptıklarını yapmayacak. Belli zamanlarda vergi verecek, itaat arz edecek, işte sembollerini aynıyla kullanamayacak gibi.
Evet. Hocam
Sultan diyebilecek ama kendisine.
Kitap kazanan dinleyicimiz Aydın Küperi tekrar aradı bizi. Çok teşekkür ediyor hocamıza, ekibe ve TRT'ye. Bunu da paylaşayım.
İyi sizinle. Okumalar diliyorum Aydın Küperi dinleyicimize. Selam olsun.
Biz de bir kez daha buradan Türk Tarih Kurumumuza çok çok teşekkür ediyoruz başkanına. Refik hocamıza, başkan yardımcımız Profesör Doktor Güray Kırpık hocamıza. Hocam şimdi Selçuklu'nun devletleşme süreci çok uzun bir zaman alıyor. Selçuk Bey de o zamanlar ortalama ömür olsa olsa 40 senedir. Çok uzun yaşıyor, bir asırdan fazla yaşıyor. Ve Tuğrul ve Çağrı Beylerin eğitiminde de bizzat kendisi ilgileniyor, rol alıyor. Göreceğiz. Daha sonra da bu devletin kuruluşunu zaten ikisi gerçekleştirecek.
Evet, çok güzel anlattınız. Tuğrul ve Çağrı Beylerin dedeleri tarafından yetiştirildiğini biliyoruz. Gerçekten de çok iyi yetiştirilmişlerdir. Onlara çok düşkündü Selçuk Bey. Özel bir ilgi gösteriyordu. Yetiştirilmeleri için de özel hocalar, koca ismi verilen, ata ismi verilen hocalar görevlendirmişti. Ve onları daha şehzadeliği sırasında bey lakabıyla çağırıyordu. Tuğrul Beylerim, Çağrı Beylerim diye seviyordu. Bu güzel bir şeydir. Yani şehzade eğitiminin, şahsiyet eğitiminin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Çünkü çocuk bir insan olarak, bir lider şahsiyet olarak daha çekirdekten, küçük yaşlardan yetiştirilirse uzun vadede onların çok büyük şeyler başarabileceğini görüyoruz. Yaşanmış örneklerdir bunlar da. Gerçekten özgüveni çok yüksek kişiler olarak yetiştiriliyorlar. Arkadaşlarına dikkat ediliyor, özel bir eğitimden geçiriliyorlar ve karşılaştıkları insanlara kadar seçilmiş bir şekilde yetiştiriliyorlar. Bu çevre faktörünün çocuk eğitiminde ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Aile, büyük aile tiplemesi tabii. Burada Selçuk Bey'in yaşının uzun olması belki de çocuklar açısından da bir şans. O 107 yaşındayken Tuğrul ve Çağrı Beyler de artık belli bir ömrü bulmuş oluyor torunları. Büyük büyük insanlar oluyor. Yetişmeleriyle de ilgilenmiş oluyor. 17-20 yaşlarında iken dedeleri hayattaydı. Yani Tuğrul ve Çağrı Bey en azından belli bir olgunluk yaşına ulaşmışken onların yetişmelerinin tamamlandığı bir çağda Selçuk Bey'in de hayatta olduğunu görüyoruz. Arslan Yabgu tahta geçtiğinde Tuğrul ve Çağrı Beyler büyük Selçuklu boyunun en güçlü liderlerindendi. Yani 1007 yılı veya 1009 yılında Selçuk Bey'in öldüğünü, vefat ettiğini kabul edecek olursak Arslan Yabgu'nun 1025 yılında Sultan Mahmut tarafından esir alınıp bir yani plan ile esir alınıp Kalincer Kalesi'ne hapsedildiği sırada Tuğrul Bey ve Çağrı Beyler artık bütün boyun Selçuklu Oğuzlarının yöneticisi durumunda bulunuyorlar. Arslan Yabgu'yla da araları bu sırada açılmış oluyor.
Hocam, hanedanı bir kez daha özetlemek gerekirse, kendilerinin soylarını da daha önceki programlarımızda sizin vurguladığınız gibi Yafes'e, Nuh'un gemisine kadar dayandırıyor. Hem Selçuklu kınık boyu hem Osmanlı kayı boyu. Burada şimdi hocam Selçuk Bey 4 tane mi oğlu var, 5 tane mi oğlu var? Burada da bir tartışma var. Ve Tuğrul ve Çağrı Beyler hangi oğlundan devam ediyor? Bir kez daha tekrarlayalım hocam, dinleyicilerimize iyice yerleşsin diye.
Evet, burada Selçuk Bey'in kesin olarak bildiğimiz 4 oğlu vardır. 5.'si de olduğunu söyleyen kaynaklarımız var ama şöyle, Mikail henüz Selçuk Bey hayattayken bir savaş sırasında şehit düşmüştür. Bundan dolayı Mikail'in çocukları Tuğrul ve Çağrı Beylerin yetişmesiyle dedeleri ilgilenmiştir özel olarak, babaları şehit düştüğü için. Onların ayrı bir yeri olmuştur. Yani dedeleri babalık yapmış adeta küçük yaşlardayken. Bu boyun bir beylik olarak geleneksel Türk devlet yapısına uygun şekilde oluştuğunu, Selçuklu Devleti'nin kuruluşundan itibaren ailenin üyelerinin bütün sahip olunan ülkeye, yurda, üleşme anlamında, yönetme anlamında ortak olduklarını görüyoruz. İşte mesele de bununla ilgili tam olarak. Selçuk Bey'in vefatından sonra Arslan Yabgu sıraya göre tahta geçmiştir. Ancak diğer Yabgular Tuğrul ve Çağrı Bey'i tutmuşlardır. Diğer Yabgular kim? İşte Musa Yabgu mesela amcalarıdır. Yusuf Yabgu benzeri şekilde. Arslan Yabgu ise içeride Kalincar Kalesi'nde kaldığı sırada. Biz Tuğrul ve Çağrı Beylerin Hindistan'a sefer yapma, onu kurtarma gibi bir güçlerinin olmadığını da anlıyoruz aslında. Kurtarabilirler miydi? Gerçekten o tartışmalı bir konu. Yani maksatlı yapmamış da olabilirler. Çünkü Gazneli Sultan Mahmut çok güçlü bir hükümdar. Tuğrul ve Çağrı Beylerin de ona karşı o hayattayken itaatlerini arz etmekten başka bir seçenekleri görülmüyor. Selçuklu Devleti 1040 yılına kadar tam olarak kuruluşu tamamlanmış bir devlet değildir. Az önce de ifade ettiğimiz gibi yaklaşık kuruluşu 150 yılı bulmuş olan bir devlettir. 890'lardan başlatacak olursak Oğuz Yavru Devleti'ndeki Dukak 1040 yılı 150 yıl yapıyor. Ve gerçekten de çok uzun bir süre hem coğrafya değişikliği hem bir fetih harekatı hem de İran coğrafyası gibi Sasanilerden kalma bir coğrafyanın büyük bir dönüşümü, değişimi, kültürel anlamda, siyasi ve askeri anlamda değişimi söz konusudur. Selçuklu Devleti'nin bölgeye gelişiyle birlikte hem demografik yapı, nüfus yapısı hem de siyasi, askeri düzen, teşkilat değişmiştir. Bunu da esas almak lazım. Selçuklu Devleti evet zaman içerisinde Farsçayı resmi dil olarak kullanmıştır ama bu kullanma aynı zamanda diğer açılardan bakıldığında İran coğrafyasının Selçuklu etkisi altında kalarak Selçuklu Devlet Teşkilatı'nın da yerleşmesiyle eski İran Sasani geleneğinin de büyük oranda değişmesiyle birlikte geriye kalan bir kullanmadır. Yani tam bir değişimden bahsediyoruz Selçuklu Devleti'nin ortaya çıkışında. Kendi devlet teşkilatını getirdi buraya Selçuklu Devleti. Sadece bir dili kullanmıyordu resmi yapısında, yazışmasında. Arapçayı da kullanıyordu. İlim dili olarak Arapçadır diye geçer ama yer yer biz şunu da görüyoruz. Mektuplarında Grekçe de elçiler ve mektuplar gönderiyor. Grekçe bilen insanları Bizans sarayına elçi gönderiyor. Arapça bileni halifenin nezdine gönderiyor. Yani halifeye yazdığı mektup Selçuklu Devleti'nin Farsça değil ki. Arapça yazıyor. Halifeyle haberleşmelerin tamamı Arapça kayıtlardır. Resmi yazışmalarında, defter kayıtlarında ve edebiyatta aslında Farsça var. Selçuklu Devleti'nin kendi çağında Arapçayı daha çok kullandığını söyleyebiliriz bu yönüyle baktığımız zaman. Resmi yazışma olarak Büyük Selçuklu Devleti özellikle böyle görülmektedir. Büyük Selçuklu Devleti'nin kendi tarihiyle ilgili Arapça kaynaklarının sayısı Farsçadan daha fazladır bu yönüyle baktığımız zaman. Türk tarihiyle ilgili temel kaynakların pek çoğu da bu dönemde Arapçada ve Farsçada bulunmaktadır. Elbette Selçuklu hocam bir bileşke örneğin, yani Türkçenin, Arapçanın ve Farsçanın bir araya getirildiği, aynı zamanda Karahanlı Devleti ile de akraba, diğer taraftan Gaznelilerle de akraba, bir hanedandan bahsediyoruz. Bir hanedan devleti. Karahanlılar hangi dili kullanıyorlar? Tabii ki Divan-ı Lugat-ı Türk'ün
işte evet hocam
dilini kullanıyorlar. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lugat-ı Türk'ü yazdığı bölge Selçuklu coğrafyası olmuştur. Karahanlılardan Selçuklulara geçmiştir. Kaşgarlı Mahmud bu divanı tamamladıktan sonra 1075 yılında Abbasi halifesi Muktedi Billah'a sunmuştur. Kaşgar'da yazdığı divanı Bağdat'a getirip sunuyor. Demek ki Türkçeyi Araplar da doğru şekilde öğrenmeli, bilmeli şeklinde bir teklifte bulunuyor aslında. Halifeye sunması, Türkçe olarak yazdığı bir eseri sunması anlamlıdır. Farsça olarak yazmıyor. Bu eseri Türkçe olarak yazıyor. Ayrıca Kutadgu Bilik'e baktığımız zaman Kutadgu Bilik, Karahanlı döneminin eseri olmakla birlikte bir şehzade eğitim kitabıdır ve Selçuklu çağında aynı çağda kaleme alınmıştır. 1069-1070 yılı Sultan Alparslan'ın Karahanlı coğrafyasına hakim olduğu bir dönemdir.
Evet.
Özellikle hocam, Doğu Karahanlı sahasına da artık Selçuklu Devleti 1073 yılından itibaren hakim olmaya başlayacaktır.
Yavaş yavaş toparlayalım Güray Hocam. Sonuna geldik bu haftalık programımızın. Selçuklu konusunda devam edeceğiz. Çünkü Güray Hocam o kadar ilginç gelişmeler, olaylar var ki. Dandanakan Savaşı, Malazgirt ve Mirga Kefalon bunlar Türk tarihini, Türklüğü, Türklüğün geleceğini son derece etkilemiş. Çok önemli savaşlar kazanılmış. Büyük kahramanlıklarla kazanılmış. Sonra Oğuzların, Türklerin Müslümanlığa, İslamiyet'e geçişleri. Yine bu Büyük Selçuklu Devleti zamanında çok büyük bir önem taşıyor. Yine batınilik konusu bu döneme dair. Yine Nizamiye medreseleri, Hocam Darül Hikme, çok konularımız var Selçuklulara ilişkin söyleyecek. Önümüzdeki hafta değilse bile ondan sonraki hafta konuya herhalde devam edeceğiz değil mi Güray Hocam?
Evet, Büyük Selçuklu Devleti tarihi ile ilgili, kültür hayatı ile ilgili bilgiler öyle birkaç saatte anlatılacak kadar kısa değil. Çok güçlü ve geniş bilgiler var. Gerçekten de birkaç hafta daha devam edeceğimizi söyleyebilirim. Tuğrul ve Çağrı Beylerin yaptıklarını anlatmamız bir program sürecektir.
Tamam hocam, Çağrı Bey'in...
Sadece onlar bile bir programı bulur. Onu da ifade edelim. Ancak biz dinleyicilerimizin daha rahat anlayabilmeleri açısından farklı örneklerle, sonraki dönemlerle birlikte konuyu anlattıkça sonraki programlarımız daha hızlı olacaktır. Çünkü temel konuları, kavramları anlatınca
anlaşılması da değil mi?
Anlaşılması kolay olacaktır.
Evet. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olunuz.
Sizler sağ olun, var olun.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta da bitiriyoruz Türk Tarihinin İzinde programını. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşça kalınız.
Tarihinin izinde.